Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 23. Ayrım. Kısım 10. Madame Grünlich kızıyla birlikte Mengstrasse'deki büyük eve yeniden yerleştikten sonra uzunca bir süre sessizlik çöktü. Evin içinde herkes dikkatlice dolaşıyor ve o olaydan hiç söz edilmiyordu. Ancak o olayın asıl kahramanı ötekilerinin tam tersine bunu büyük bir heyecanla herkese anlatmak istiyor ve parçaları bir araya getirerek olanları anlamaya çalışıyordu. Tony, kızı Erika ile birlikte ikinci kattaki odaya, bir zamanlar büyük anne ve büyük baba hayattayken annesinin ve babasının kullandıkları odaya yerleşmişti. Babasının özel bir hizmetçi vermeyi düşünmeyişi onu biraz hayal kırıklığına uğratmıştı. Şehrin sosyete yaşamından şimdilik uzak durmasının uygun olacağını, konsülün yumuşak bir dille de olsa söylemesi Tony'yi uzun uzun düşündürdü. Babasına göre Tanrı'nın bir sınavı olan bu yazgı oyununda insan olarak kendisinin hiçbir suçu olmasa da eşinden ayrılmış bir kadın olarak yapacağı ilk iş herkesten uzak durmaya çalışmaktır. Ama Tony'nin her türlü değişikliğe kolaylıkla ve çabucak uyum sağlayacak bir yeteneği vardı. Suçsuz yere sefalete sürüklenmiş bir kadın rolüne hemen alışıverdi. Büyük bir ciddiyetle ve isteyerek evliliği hakkında Bay Grünlich yaşamı ve yazgısı hakkında konuşmak ve görüşlerini dile getirmekten çok hoşlanıyordu. Ama herkes onu dinlemek istemiyordu. Annesi Bayan Konsül, eşinin çok yerinde ve görevinin gerektirdiği gibi davrandığından kuşku duymuyordu. Ama Tony başından geçenleri anlatmaya başlayınca güzel beyaz elini hafifçe kaldırıp şöyle dedi. ''Yeter yavrum, bu tatsız olayı dinlemekten hiç hoşlanmıyorum.'' Henüz 12 yaşında olan Clara olanlara hiçbir anlam veremiyordu. Kuzeni Tilda da aynı şekilde olup bitenleri bir türlü kavrayamıyordu. Sözcükleri uzatarak ve şaşkınlığını belli ederek ''Ah Tony, ne kadar da üzücü'' demekten başka bir şey söylemiyordu. Ama buna karşın 35'ine basmış ve saçlarını seçkin çevrelere hizmet ederek ağartmış olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Matmadel Jungmann, genç bayanı büyük bir dikkatle dinliyordu. ''Tony'cim, güzelim, korkmana gerek yok.'' dedi. ''Sen daha çok gençsin, yine evlenirsin.'' Matmazel Jungmann, küçük Erika'nın eğitimini büyük bir sevgiyle ve isteyerek üstüne aldı. Ve 15 yıl önce konsülün çocuklarının severek dinlediği öyküleri ve anıları şimdi de ona anlatıyordu. Özellikle de hıçkırık krizinden yüreğine bir bıçak gibi saplanarak ölmüş olan Marianne Werder'li amcanın öyküsünü. Tony en uzun ve en neşeli konuşmalarını öğlen yemeğinden sonra ya da sabahları kahvaltı sırasında babasıyla yapıyordu. Kendisini babasına eskisinden çok daha yakın hissetmeye başladı. Kentteki güçlü kişiliğinden, çalışkanlığından ve sert ve kararlı tutumundan dolayı babasına sevgiden çok ürkek bir saygı duyuyordu. Ama kendi evinin salonundaki o görüşmeden sonra konsül kızına daha insancıl davranmaya başlamıştı. Ayrılma konusuyla ilgili düşüncelerini babasının anlayışla karşılamış olması, bu konudaki kararın yalnızca kendisine ait olduğunu söylemesi ve bu sert adamın büyük bir alçak gönüllülük örneği göstererek bu işte asıl suçlunun kendisi olduğunu kabul etmesi, Tony'yi çok gururlandırmış ve duygulandırmıştı. Tony'nin kendisinin böyle bir şey düşünmeyeceğini herkes biliyordu. Ama babasının söylediklerine inanmıştı. Ve babasına karşı daha yumuşak ve daha sıcak duygular beslemeye başlamıştı. Fakat konsul Buddenbrook'un görüşü ve değer yargısı aslında hiç değişmemişti. Kızının başına gelen bu korkunç felaketi biraz hafifletmek için ona eskisinden daha büyük bir sevgiyle yaklaşması gerektiğine inanıyordu. Johann Buddenbrook, dolandırıcı damadına karşı kişisel olarak hiçbir girişimde bulunmadı. Gerçi Tony ve annesi, Bay Grünlich'in 80 bin marka almak için ne aşağılık yollara başvurduğunu bazı konuşmalardan öğrenmişlerdi. Ama konsül bu konuyu herkese duyurmaktan, hatta yargıya bırakmaktan bile sakınmıştı. Bir iş adamı olarak böylesine haince aldatılmış olmayı onuruna yediremiyordu. Ve bu utanç verici olayın sessizce unutulup gitmesini istiyordu. Ama B. Grünlich firmasının iflası kesinleşince, bunun sonucu olarak Hamburg'da birçok firma önemli kayıplara uğramıştı. Kızının boşanma davasını açmakta tereddüt etmedi. Tony bu davanın ağırlık noktasını kendisinin oluşturduğunu düşündükçe içini inanılmaz bir onur duygusu kapladı. Baba dedi, böyle durumlarda konsüle babacığım demezdi. Baba bizim dava nasıl gidiyor? Her şey yolunda değil mi? Kanun maddesi çok açık, büyük bir dikkatle okudum. Bir kocanın ailesini geçindirememesi durumunda Beyler bunu bilsinler. Çocuğumuz erkek olsaydı onu Grünlich alacaktı. Tony bir başka seferinde şöyle dedi. Evlilik yıllarım hakkında uzun uzun düşündüm baba. Benim çok istememe rağmen Grünlich'in kentte oturmaya neden karşı çıktığını şimdi çok daha iyi anlıyorum. Benim kentte dolaşmamı ve dost ziyaretlerinde bulunmamı işte bu yüzden istemiyordu. Şehirde oturuyor olsaydık firmasının gerçek durumunu, villamızın bulunduğu Eisbüttel semtinden çok daha önce öğrenmiş olacaktım. Ne düzenbaz bir adammış meğer. Konsül, biz yargıç değiliz kızım diye yanıt verdi. Tony boşanma kararı verildikten sonra ciddi bir yüz ifadesiyle babasına şöyle dedi. Bunu aile günlüğümüze yazdın mı baba? Yazmadın mı yoksa? Öyleyse izin ver bunu ben yapayım. Lütfen bana yazı masasının anahtarını ver. Tony 4 yıl önce adının arkasına eklediği o satırların altına gururla ve acele acele şunları yazdı. Bu evlilik 1850 yılının Şubat'ında mahkeme kararıyla bozulmuştur. Daha sonra kalemi bıraktı ve bir an başından geçenleri düşündü. Baba dedi, bu olayın ailemizin geçmişinde bir leke olarak kalacağını biliyorum. Bunun hakkında uzun uzun düşündüm. Defterin sayfasına dökülmüş bir mürekkep lekesi gibi kalacak hep. Ama sen üzülme. Onu buradan silip çıkarmak benim işim. Daha gencim, oldukça güzelim de. Sen öyle düşünmüyor musun? Bayan Stuart geçenlerde beni görünce, ah tanrım Madam Grünlich ne kadar da yaşlanmışsınız dese de. Neyse, eskiden olduğu gibi hep öyle aptal bir kız olarak kalacak değilim ya. Hayat insana çok şeyler öğretiyor. Sözün kısası günün birinde yine evleneceğim. Göreceksin, iyi bir evlilik yapıp her şeyi yeniden düzelteceğim. Sen böyle düşünmüyor musun? Tabii bütün bunlar Tanrı'nın bileceği şeyler sevgili kızım ama daha şimdiden bunlardan söz etmek pek yakışık almaz. Tony bu sıralar hayatta görüldüğü gibi söylemini sıkça kullanıyordu. Hayat sözcüğünü söylerken yazgı ve yaşamla ilgili neler öğrendim neler der gibi göz kapaklarını büyük bir ciddiyetle ve tatlı tatlı indirip kaldırıyordu. Yemek salonundaki masanın çevresi yeniden kalabalıklaşmaya başlamıştı. Thomas bu yılın Ağustos ayında kaplıca tedavisine gönderildiği Pau'dan eve döndükten sonra yaşadıklarını anlatması için Tony'nin karşısına yeni bir fırsat çıktı. Tony bir zamanlar Travemünde'den yola çıktıkları gün acısını paylaşan bu kardeşini çok seviyordu. Ve onun gelecekte firmanın başına geçeceğini bildiği için de ona karşı büyük bir saygı besliyordu. Thomas, evet Tony, evet dedi. İkimiz de çok şeyler atlattık. Daha sonra kaşlarından birini kaldırdı. Rus sigarasını ağzının bir köşesinden ötekine kaydırırken bir Malezya dilberine benzeyen o küçük çiçekçi kızı düşünüyordu. Herhalde çalıştığı çiçekçi dükkanının sahibinin oğluyla kısa bir süre önce evlenen ve şimdi de Fisher Maden Ocağı'ndaki çiçekçi dükkanını işleten o küçük çiçekçi kızı. Yüzü hala biraz solgun görünen Thomas Buddenbrook'un dikkat çekici şık bir görünüşü vardı. Geçirdiği son yıllar onu daha da olgunlaştırmıştı sanki. Kulaklarının üzerinde küçük tepecikler oluşturacak şekilde taranmış saçları, Fransız modasına uygun olarak uçları yukarıya doğru kıvrılmış bıyıkları, tıknaz ve oldukça geniş omuzlu vücuduyla daha çok bir asker izlenimi veriyordu. Saçlarının iki çıkıntı halinde üstüne döküldüğü şakaklarındaki mavi mavi damarlar ve aile doktoru Grabow'un her türlü özeni göstermesine rağmen titreme krizine yatkın oluşu bünyesinin pek de sağlıklı olmadığını gösteriyordu. Çene, burun ve özellikle de ellerinin yapısıyla Buddenbrook'lara özgü elleri vardı gerçekten. Giderek büyük babaya daha çok benziyordu. Thomas İspanyolcaya kaçan bir Fransızca konuşuyordu. Ve hiciv ve polemik sanatıyla ünlü bazı modern yazarlara duyduğu aşırı sevgiyle herkesi hayretler içinde bırakıyordu. Karanlık bir kişiliği olan komisyoncu Goş'tan başka onun bu ilgisine anlayış gösteren hiç kimse yoktu koca şehirde. Bu eğiliminden dolayı babası ona çok kızıyordu. Ama bu durum konsülün en büyük oğluyla gurur duymasına ve onu sevmesine engel olmuyordu. Bu onun gözlerinden rahatlıkla okunabiliyordu. Fransa'dan eve döndükten sonra firmada yeniden çalışmaya başlaması ve işlere dört elle sarılması babasını çok sevindirmişti. Bunun Bayan Kröger'in ölümünden sonra olması da onu çok duygulandırmıştı. İhtiyar bayanın ölümünü soğukkanlıkla karşılamak gerekirdi. Artık iyice yaşlanmıştı ve son zamanlarda bütünüyle yalnız yaşıyordu. Tanrısının yanına gitti ve bu Dunbrook'lara da yüklüce bir para bıraktı. Firmanın sermayesini epeyce arttıran bir para, aşağı yukarı 100 bin taler. Bu ölüm olayının bir başka sonucu da konsülün kayınbiraderi Justus Kröger'in mirastan payını alır almaz başarısız iş yaşamından bıkıp işlerini tasfiye ederek dinlenmeye çekilmesiydi. Kröger ailesinin bu şövalye ruhlu çapkın oğlu Justus mutlu bir insan değildi. Eğlenceye düşkünlüğü ve bohem yaşamı yüzünden iş dünyasında sağlam ve güvenilir bir yer edinememişti kendisine. Aileden kalacak mirasın önemli bir bölümünü önceden tüketmişti. Son zamanlarda da büyük oğlu Jakob yüzünden başı fena halde dertteydi. Koskoca Hamburg şehrinde bohem hayatı yaşayan bu genç adam, sorumsuz davranışları nedeniyle babasına çok pahalıya mal olmuştu. Konsul Kröger daha fazlasını ödemeye yanaşmayınca da zayıf ve iyi yürekli bir kadın olan anne, çapkın oğluna gizli gizli paralar göndermeye devam etmişti. Bu durum karı koca arasında bazı tatsızlıklara da yol açmıştı. Bütün bunların üstüne bir de Bendix Grünlich'in iflas ettiği günlerde Hamburg'da Jakob Kröger'in çalıştığı Dalbeck ve ortakları firmasında tatsız bir olay daha yaşandı. Bir sahtekarlık, bir yüz kızartıcı olay. Bunu hemen örtbas ettiler ve Justus Kröger'e bu konuda soru bile sorulmadı ama Jakob'un New York'ta bir gezgin satıcı olarak iş bulduğu ve pek yakında gemiye binip Amerika'ya gideceği söylendi. Yola çıkmadan önce bir gün şehirde görüldü. Babasının gönderdiği harçlığının dışında annesinden de bir miktar daha para koparmak için gelmişti herhalde. Züppe giyimli ve sağlıklı görünmeyen bir delikanlı. Sonunda o hale geldi ki konsül Justus Kröger sanki tek bir mirasçısı varmış gibi oğlum diye sadece Jürgen'den söz ediyordu. Gerçi Jürgen hiçbir zaman ailesini üzecek kötü bir şey yapmamıştı ama zekası sınırlı bir çocuktu. Liseyi binbir güçlükle bitirebilmişti ve bir süreden beri de Jena Üniversitesi'nde hukuk eğitimi görüyordu. Görünüşe bakılırsa isteksiz ve başarısız bir öğrenciydi. Johann Buddenbrock eşinin ailesindeki hiç de övünç kaynağı sayılmayan bu gelişmeyi üzüntüyle izliyordu ve aynı şeyin kendi çocuklarının başına gelmesinden çok korkuyordu. Büyük oğlunun ağırbaşlılığına ve yeteneğine güvenebilirdi. Ama Christian'a gelince Mr. Richardson'un yazdığına göre büyük bir yetenek örneği vererek İngilizceyi öğrenmişti. Ama iş alanına gerekli ilgiyi göstermiyordu. Ve büyük kentin eğlence yaşamına, örneğin tiyatroya aşırı bir düşkünlüğü vardı. Christian eve yazdığı mektuplarda hep dünyaya dolaşmak istediğini, okyanusun ötesine, Güney Amerika'ya, belki de Şili'ye gidip orada bir işe yerleşmek istediğini yazıyor ve bunun için kendisine izin verilmesini sıkça rica ediyordu. Konsul Buddenbrock, fakat bu bir serüven tutkusu deyip 4 yıl daha Mr. Richardson'un yanında çalışıp tüccarlık bilgisini geliştirmesini emretti. Ama karşılıklı yazılan birkaç mektuptan sonra Christian Buddenbrock 1851 yazında bir iş bulduğunu söylediği Valparaiso'ya doğru bir yelkenliyle yola çıktı. Memleketine uğramadan İngiltere'den başlamıştı yolculuğuna. Fakat iki oğlunun durumu bir yana, kızı Tony Buddenbrock'un ailenin bir üyesi olarak şehirdeki konumunu ne büyük bir kararlılıkla ve özenle koruduğunu konsül memnunlukla görüyordu. Boşanmış bir kadın olarak öteki ailelerin çirkin davranışlarının ve ön yargılarının üstesinden gelmesini biliyordu. Tony al al olmuş yüzüyle bir gün çıktığı bir gezintiden eve döndükten sonra "Of, bıktım vallahi" deyip şapkasını doğa manzaralı tablolar odasındaki kanepeye fırlattı. Şu Hagenstromlerin kızı Mollendorf, Jülhen denilen şu yaratık var ya, anne, o işte bana selam vermiyor. Selam vermeden geçip gidiyor yanımdan. Önce benim kendisine selam vermemi bekliyor. Ne dersin buna? Geçen gün Breitstrasse'de yürürken ben de başımı yukarıya kaldırıp önünden geçtim ve yüzüne dik dik baktım. Tony, ileri gidiyorsun. Olmaz yavrum. Her şeyin bir sınırı var. Madame Mollendorf'a önce sen selam verseydin ne olurdu ki? Aynı yaştasınız ve üstelik o evli bir kadın. Eskiden senin de olduğun gibi. Asla anneciğim. Tanrım, o kaba, o terbiyesiz kızı. Yeter artık yavrum, böyle yakışıksız sözler. Ama insan kendini tutamıyor ki. Tony'nin bu ne olduğu belirsiz aileye duyduğu kin ve nefret, Hagenstromlerin kendisini hor gördükleri ve işlerinin yolunda gitmesini kıskandıkları düşüncesiyle daha artmıştı. İhtiyar Hinrich Hagenstrom 1851 yılı başında ölmüş ve oğlu Herman, Tony'nin okula giderken tokatladığı şu sürekli limonlu çörek yiyen oğlan, Bay Strunk'la birlikte işleri yolunda giden ticaret firmasını yönetmişti. Ve bir yıl sonra da şehrin en zengin adamı olan Konsul Honius'un kızıyla evlenmişti. Kayınpeder odun ticaretini öyle ilerletmişti ki, üç oğlunun her birine ikişer milyon bırakabilecek duruma geldi. Kardeşi Morris ciğerlerinden hasta olmasına rağmen Yüksek öğrenimini başarıyla bitirmiş ve bir hukukçu olarak kentte çalışıyordu. Çok zeki, kurnaz, esprili, hatta güzel sanatları seven biri olarak ün yaptı ve kısa sürede mesleğinde büyük bir deneyim kazandı. Dış görünüşü itibarıyla ailesine çok benziyordu ama yüzü sarıydı ve seyrek ve sivri sivri dişleri vardı. Tony kendi ailesi içinde de başını dik tutmak zorunda kalıyordu. Amcası Gotthold işlerden uzak geniş paltosuyla sade evinde bir teneke kutunun içinde aldığı pastilleri çiğneyerek kaygısızca dolaştığından beri her türlü tatlıyı seviyordu. İtibarlı üvey kardeşine karşı duyguları yıldan yıla yumuşamış ve yazgısına boyun eğmek zorunda kalmıştı. Ama evlenmemiş üç kızını düşündükçe Tony'nin mutsuzlukla biten evliliğine içten içe seviniyordu. Ama kızlık adı Stewing olan karısı ve özellikle de 26, 27 ve 28 yaşlarındaki üç kızı kuzinlerinin bahtsızlığına ve boşanma davasına, nişan ve düğününe gösterdikleri ilgiden çok daha fazla, neredeyse aşırıya kaçan bir ilgi gösteriyorlardı. İhtiyar Madame Kröger'in ölümünden beri perşembe günleri Mengstrasse'de yeniden düzenlenmeye başlayan çocuk günlerinde kuzinlerinin karşısındaki yeri hiç de kolay değildi. En büyükleri kısa boylu ve tombul bir kız olan Fififi söylediği her sözcüğün arkasından tuhaf tuhaf hareketler yapıp ağzının kenarlarını ıslatarak ''Tanrım ne kadar da bahtsızsın'' dedi. ''Demek her şey bitti. Boşandın ve yine eski haline döndün.'' Ablası gibi aşırı uzun ve cılız bir kız olan Henriette ''Ah Tony'' dedi. ''Sen şimdi hiç evlenmemiş olmaktan çok daha üzgünsündür.'' Frederike ''Evet, öyle olmalı.'' diye onu onayladı. ''Çünkü hiç evlenmemiş olmak, evlenmiş olmaktan çok daha iyidir.'' Tony başını arkaya atıp uygun bir yanıt düşünürken ''Hayır, hiç de öyle değil sevgili Frederike.'' dedi. ''Yanılıyorsun. İnsan böylece hayatı öğreniyor, biliyor musun? Aptallık etmekten kurtuluyor. Yeniden evlenme şansı da bazı hiç evlenmemiş kızlardan çok daha fazla oluyor.'' Üç kızın birden ''Ya öyle mi?'' dediler. Üzerine basarak ya derlerken Tony'ye inanmadıkları ve onun söylediklerini alaya aldıkları belli oluyordu. Ama Sesame Wedgbrot konuyu açmayacak kadar akıllı ve davranışlarında ölçülüydü. Tony zaman zaman M. Mühlenbrink'teki 17 numaralı kırmızı ve küçük eve bir zamanki müdiresini ziyarete gidiyordu. Yatılı okul yavaş yavaş güncelliğini yitirmeye başlamış olsa da yine de epeyce kız öğrencisi vardı. Bu Dunbrock'larda ne zaman bir geyik sırtı kızartması ya da bir kaz dolması olsa bu becerikli ve yaşlı kızı Mengstrasse'ye çağırmayı unutmuyorlardı. Bayan Wedgbrot ayaklarının uçlarına basarak yerinden kalkıyor ve Tony'yi büyük bir sevgiyle ve ağzını hafifçe şapırdatarak alnından öpüyordu. Eğitimsiz olan kız kardeşi Madame Kettelsen'e gelince kısa bir süre önce iki kulağı birden işitmemeye başlamış ve bu nedenle de Tony'nin başından geçen olay hakkında hiçbir şey duymamıştı. Hemen her fırsatta ve yerli yersiz kahkahalar atıyordu. Bunu gören Sesame de sürekli masaya vurup ''Ama Nelly!'' diye bağırmak zorunda kalıyordu. Yıllar geçip gidiyordu. Konsul Budenbrook'un kızının başından geçen olayın şehirde ve kendi aile çevresinde bıraktığı izler giderek siliniyordu. Tony'nin kendisi de başından geçen bu başarısız evlilik olayını unutmaya başlamıştı. Sağlıkla büyüyen küçük Erika'nın yüzünde Bendix Grünlich ile herhangi bir benzerlik fark edince ancak o zaman anımsıyordu evliliğini. Ama yeniden açık renkli elbiseler giyiyor, kıvır kıvır saçlarını yine alnının üzerine salıyor ve eskiden olduğu gibi yine dost ziyaretlerine gidiyordu. Yazın uzunca bir süre kent dışına çıkma fırsatı çıkınca buna çok sevindi. Çünkü konsülün sağlık durumu uzun bir kaplıca yolculuğuna çıkmayı gerektirmişti. Konsul Budenbrook, ''Yaşlanmanın ne demek olduğunu bilemiyor insan.'' dedi. ''Pantolonumun üstüne dökülen kahve lekesini çıkarmak için ne zaman soğuk suyu ile silsem hemen şiddetli romatizma ağrılarım başlıyor. Eskiden neler yapmazdık ki?'' Konsül arada bir şiddetli baş dönmesi belirtileri de gösteriyordu. Önce Obersalzburg'a, oradan da Ems, Baden-Baden ve Kissingen'e geçtiler. Oradan da Nürnberg üzerinden Münih'e çok eğitici ve eğlenceli bir gezi yaptılar. Daha sonra Salzburg'dan geçip Berlin üzerinden eve geri döndüler. Madame Grünlich yeniden nüksetmeye başlayan mide sancılarından dolayı sıkı bir kaplıca tedavisine ihtiyacı olduğunu biliyordu. Ama babasıyla birlikte yaptıkları bu geziyi daha çok bir hava değişimi olarak görüyordu. Çünkü evde artık sıkılmaya başlamıştı. Tony odasının tavanını dalgın dalgın süzerken ''Ah babacığım, hayat neden böyle?'' dedi. ''Doğru, hayatı tanıdım artık. Ama sersem bir kız gibi sürekli evde oturmaktan içim sıkılıyor. Babacığım, umarım senin yanında olmaktan sıkıldığımı düşünmüyorsundur. Bu çok büyük bir nankörlük olurdu herhalde. O zaman dayağı hak etmiş olurdum. Ama bilsen hayat nasıl da... Ama bütün eve çökmeye başlayan aşırı dindarlık havası Tony'yi çok kızdırıyordu. Çünkü konsül yaşlandıkça ve hastalığı arttıkça dine bağlılığı da artıyordu. Kocasının kendisini dine verişi, giderek yaşlanmaya başlayan Bayan Budenbrook'un da hoşuna gidiyordu. Gerçi Budenbrook'ların sofrasında hep dua edilirdi ama şimdi uzunca bir süredir sabah ve akşam aile üyelerinin uşaklarla birlikte kahvaltı odasında toplanıp evin beyinin ağzından İncil'den bir bölüm dinlenilmesi bir yasal zorunluluk haline gelmişti. Ayrıca eve ziyarete gelen rahiplerin ve misyonerlerin sayısı da yıldan yıla artıyordu. Çünkü Mengstrasse'deki bu görkemli konuk evi sunulan nefis yemekleriyle Luterci ve Reformcu papazlar, içeride ve dışarıda çalışan misyonerler için tam bir konuksever uğrak yeri olmuştu. Siyahlar giyinmiş uzun saçlı erkekler memleketin her yanından gelip burada birkaç gün kalıyorlardı. Tanrı'nın hoşuna gidecek konuşmalar yapıyorlar, en güzel yemekleri yiyorlar ve kutsal amaçlar için ilahiler okuyorlardı. Şehrin rahiplerinin de aile dostu olarak gelip gitmeleri hiç eksik olmuyordu. Tom en küçük bir gülümseyişini bile belli etmeyecek kadar saygılı ve dikkatliydi. Ama Tony hemen her konuda gülmeye başlıyor, hatta fırsat çıktıkça bu siyah giysili beyleri alay almaktan da geri kalmıyordu. Ara sıra bayan konsülün migreni tutunca ev işleriyle ilgilenmek ve yemeği hazırlatmak Madame Grünlich'e kalıyordu. 23. ayrımın sonu. Sayfa 215. Devamı 24. ayrımda.